أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, tefsir derslerimizde bugün itibariyle Câsiye suresinin 12. ayetine gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bugün bu surenin 12. ayetinden 20. ayetine kadar hem kıraatini, tilavetini gerçekleştireceğiz, hem de Rabbimizin kelamını anlamaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz Kur'an sofrasından, bu gök sofrasından en güzel bir şekilde istifade edebilmeyi ve gerek ruh dünyamız itibariyle, gerek efendim şu dünya hayatındaki ömrümüzün her safhası itibariyle Kur'an-ı Azimüşşan'dan istifade edebilmeyi, feyz alabilmeyi ve onun gösterdiği çerçeve içerisinde bir hayat sürebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini yapıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, Câsiye suresinin 12 ila 20. ayetleri arasını okumuş olduk. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı hem dilimizle tane tane okuyabilmeyi, idrak melekelerimizle, kalbimizle kavrayabilmeyi ve bu Kur'an'ı kendi ömrümüz müddetince hayat haline getirebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Her bir ayetin elbette verdiği nice nice mesajlar var. O mesajları Cenab-ı Hakk'ın muradı nasılsa öyle anlayabilmeyi de Rabbimiz bizlere lütfeylesin. Kur'an gönle indirilmiştir ve her bir ayet esasen gönle inmelidir. Mana cihetiyle inmelidir. Önce o ayetin muhtevasına iman olarak inmelidir. Sonra da muhtevası, mana derinlikleri kalbe açılmalıdır. Bütün bunlar Rabbimizin hidayetiyle, lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle olacak hususlardır. Bu sebeple onun tevfikini, yani bizleri muvaffak kılmasını daima kendisinden niyaz ederiz. Bu sebeple de hem nefsimizin şerrinden hem şeytanın, insan ve cin şeytanlarının şerrinden muhafaza olmak adına Kur'an'a yaklaşırken Euzu billahi mineşşeytanirracim deriz. Allah'ın yardım ve inayetini üzerimize çekmek için de Bismillahirrahmanirrahim deriz. İşte biz de bugün her zaman olduğu gibi hem Rabbimize nefsimizin şerrinden, insan ve cin şeytanlarının şerrinden sığınıyoruz. Hem de onun yardım ve inayetini rahmanlığından, rahimliğinden, rububiyetinden bekliyor ve kelam-ı ilahisini en güzel şekilde anlamayı istiyoruz. Bu girişten sonra 12. ayetten başlayalım efendim. Estağfirullah. Bismillah. Allahu'l-lezî sahhara lekumul bahra litecriyel fülkü fîhi bi emrih ve litebteğû min fadlih ve leallekum teşkurûn. Allah içinde gemilerin emriyle, izniyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Yüce Rabbimiz her nimet ondan elbette. Bazen bize lütfettiği nimetlerini hatırlatır. Hatırlatır ki nimet veren olarak zat-ı uluhiyetini tanıyalım, görelim, bilelim, hissedelim. Onu unutmayalım, daima zikredelim ve nihayet ona şükreden bir kul olalım diye. İşte burada denizi bize, emrimize verdiğini Cenab-ı Hak beyan ediyor. Size boyun eğer kıldık diyor. Sahhara lekumul bahra. Denizi sizin üzerinde adeta operasyonlar yapabilirsiniz. Tasarruflarda bulunabilirsiniz. Onun içindeki nimetlerden istifade edebilirsiniz. Onun üzerinde gemileri yüzdürerek adeta bir yerden bir yere kolayca sefer edebilirsiniz diye o denizi diyor sizin emrinize verdi. Emrinize verdi ki o denizde onun emriyle, yani onun koyduğu ilahi kanunlar ve verdiği izinle, lütufla, ikramla gemileri yüzdüresiniz. Yani gemiler yüzüp gitsin onda. Ve siz onun fazlından, yani Cenab-ı Hakk'ın ikramından arayasınız. Efendim eskiden tabii hala öyledir. Yeryüzündeki bir takım nimetlere erişebilmeniz için deniz yollarını kullanmak gerekiyor. Nasıl dün kullanılıyorsa bugün de kullanılıyor. Yarın da kullanılacak. Nice tonajlı gemiler bakıyorsunuz. Bir diyardan diğer diyara, bir beldeden diğer beldeye bir aylık, iki aylık, üç aylık seferlerle kimi zaman gıda taşıyorlar, kimi zaman malzeme taşıyorlar. İnsanların ihtiyaçlarını görüyorlar. Cenab-ı Hak bunu diyor size müsahhar kıldı, Allah emrinize verdi ki onun fazlını arayasınız. Onun ikramlarını o vasıtayla da, deniz vasıtasıyla da, o gemiler vasıtasıyla da elde edesiniz diye. Bugün büyük ticaretler, büyük tüccarlar elbette deniz yollarını kullanırlar. Allah'ın fazlına, ihsanına, rızıklarına, efendim daha nice nice nimetlerine erişmek için buna ihtiyaç var. Dün olduğu gibi bugün de var. Muhtemelen yarın da bu ihtiyaçlar olacak. Evet, insanoğlu hem karayolundan hem hava yolundan da bir takım intikaller yapıyor ama denizin, deniz yollarının sağladığı imkanlardan da hiçbir zaman vazgeçemiyor. Büyük belki intikaller, ticari faaliyetler deniz yoluyla oluyor. Ve bunu diyor şükredeseniz diye Allah size ikram etti. Şükreden bir kul olasınız diye. Bu nimetin sahibini göresiniz. Şükrün başlangıcı nimetin sahibini, nimet vereni görmekle başlar. Bu nimet ya Rabbi sendendir diyerek başlar. Sana şükürler olsun Allah'ım diyerek başlar. O verilen nimetleri ne için yaratılmışlarsa o alanlarda kullanma şeklinde devam eder. Hatta Allah'ın verdiği bu nimetleri bu nimetlerden mahrum kullarla paylaşmak suretiyle de şükrün mertebeleri devam eder. Onun için Allah'a şükreden bir kul olmak için bu nimetleri görebilmek gerekiyor. 13. ayette yine Cenab-ı Hak bu sefer daha farklı bir nimet alanına bizi yönlendiriyor. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Ayrıca o Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak sizin hizmetinize sundu, verdi. Bütün bunlarda tefekkür eden, düşünen bir toplum için elbette nice dersler ve ibretler, hatta mucize çapında harikulade işaretler, delaletler, Cenab-ı Hakk'ın kudretine dikkat çeken manzaralar vardır buyuruyor. Demek ki aslında bugün insanoğlu olarak biz göklerdeki yaratılan bütün varlıklardan tam anlamıyla istifade ettiğimizi söyleyemeyiz. Ancak bu ayet insanoğlunun göklerde ve yerde ne varsa bunların hepsinden bir şekilde istifade edebileceğini de gösteriyor. Astronomi bilimi bugün itibariyle daha keşiflerle meşgul. Hatta erişilen keşiflerin erişilmeyenlere nispetle oranının %3 olduğunu söylüyorlar. %97'ye henüz daha erişilmiş değil. Evet, biz göklerdeki bir takım nimetlerden faydalandığımızı biliyoruz. Nedir onlar? İşte ne bileyim, en yakından başlayalım. İşte göklerdeki o bulutlardan inen yağmurdan istifade ediyoruz. Efendim, güneşin ışığından, ısısından istifade ediyoruz. Yıldızların bir takım yön bulmalarda ve daha farklı hususlarda faydalarından istifade ediyoruz. Ay en yakın gezegenimiz, onun dünyaya yönelik bir takım işte med ve cezir hareketleriyle oluşan faydalarından istifade ediyoruz. Ancak daha göklerde ne var tam anlamıyla bilmiyoruz. Belki gök derken burada Cenab-ı Hak bütün gökleri bahsediyor. Semavat buyuruyor. Bütün göklerde olan şeyleri size musahhar kıldı. Demek ki insanoğlu göklerde olan her varlıkla ilgili zamanla onlardan istifade edebilecek konumlara da gelecek. Her dönemin insanı farklı farklı seviyelerde istifade elde etmiş oluyor. Bugün bakıyorsunuz mesela uydular atılıyor, uzaya gönderiliyor. O uydular vasıtasıyla iletişim imkanları çok güçlü bir şekilde efendim gerçekleştirilebiliyor. Şimdi uzay parselleniyor adeta ve o parselde herkes bir yer tutuyor. O savaş teknolojilerinde olsun, güvenlik teknolojilerinde olsun, uzayda da birçok alanda insanoğlu yavaş yavaş istifade alanları açmaya başladı. Kim bilir o gezegenlerde, yıldızlarda daha ileride neler olacak, biz bunu bilmiyoruz. Fakat Cenab-ı Hak göklerde ve yerde ne varsa hepsi diyor onun lütfundan olarak, ikramından olarak sizlere, sizlerin emrine adeta musahhar kılınmıştır. İnsanoğlunun aslında bu şerefini de gösteriyor bu ayet. Biz cirmimiz itibariyle, kapladığımız mekan itibariyle, şu cismimiz itibariyle gerçekten şöyle 10 bin metre yukarıdan görülmeyen varlıklarız. Nokta kadar bile görülmüyoruz. Uçağa biniyorsunuz, işte 12 bin metre yukarıdan şöyle pencereden baktığınız zaman çıplak gözle hiçbir insan görmüyorsunuz. Böylesine cisim olarak küçük bir varlığa nasıl bir cevher kondu ki, ona nasıl bir değer yüklendi ki, Yüce Rabbimiz göklerde ne varsa, yerin içinde ne varsa size musahhar kılındı buyuruluyor. İnsanoğlu kendi kıymetini bilemiyor. Allah ona neler yükledi, hangi istidatlar, kabiliyetler yükledi, onu keşfedemiyor. Kendi kıymetini bilemediği için de çok ucuz şeylere kendini satıyor insanoğlu. Her gün sabaha çıkınca insan kendini satlığa çıkarır der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kimisi çok ucuz şeylere kendini satar. Çer çöp için kendini satan insanlar var. Ama yüksek bir değer var insanda. O da Rabbi tanıyan, belki hakikaten o idrak melekelerimiz itibariyle, anlayış ufuklarımız itibariyle, bize lütfedilen akıl nimeti, lütfedilen gönül nimeti itibariyle, hiçbir varlıkta olmayan nice nice ufuklara kanat açabiliyoruz. O düşünce ufukları, düşünce pencereleri açılıyor insana. Çok farklı algılarımız var. Letaiflerimiz var belki. İdrak cihazlarımız var. Bu yönüyle cirim olarak yani cisim olarak son derece küçüğüz. Ama Allah katında çok yüksek bir donanımla donatılmış cevherleriz. Her birimiz. Onun için insan bu anlamda kendine de zulmetmemeli. Kendini de anlamsızlaştırmamalı. Yüce Rabbin verdiği anlamı bulmaya çalışmalı. Allah'ın hakkımızdaki muradını keşfetmeye gayret etmeli. Esas olan budur aziz dostlar. Cenab-ı Hak bütün bunları diyor sizin için diyor. Allah size ikram etti, müsahhar kıldı, emrinize verdi. Esasen bunlar da diyor nice nice ayetler, deliller var. Ama tefekkür eden topluluklar için buyuruyor. İnsanoğlunun en az yapabildiği şey tefekkür. Yani düşünebilmek, düşünmeye vakit ayırmak. Herkes düşünemiyor tabii. Herkesin düşünce ufku kalbinin uyanıklığı nispetinde, diriliği nispetinde oluyor. Kalp de Allah'ın zikriyle uyanıyor. Allah'ın zikriyle dirilmeyen kalplerde tefekkür pencereleri açılmıyor. Bu sebeple imanla başlayan kalp penceresinin açılması Allah'ı zikirle, Allah'la beraberlik şuuruyla açılıyor. Buna Kur'an şerhi sadr der. Yani insanın adeta manevi anlamda göğsünün açılması, ferahlaması, nice nice ufuklara kanat açması anlamında işte bu nevi iç cihazlarımızı, batini cihazlarımızı ya da ne diyelim kalbi melekelerimizi Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle, imanla, İslam'la, ihsanla açabilirsek o zaman kendimizi daha iyi tanırız. Kendimizi tanıyınca Rabbimizi tanırız. Ve yeryüzünde olan, yerin içinde olan şeyleri de sizin emrinize verdi. İnsanoğlu sürekli yeni yeni madenler keşfediyor bakıyorsunuz. Belki bundan işte 14 asır önce de petrol vardı ama kimse çıkarmıyordu, bilmiyorduk. Sonra çıktı, petrolün ne kadar büyük bir nimet olduğunu gördük. İşte gaz, doğal gaz çıkmıyordu, bilmiyorduk. Belki çıkıyordu, kimse bir şey anlamıyordu. Bugün onun değeri çok yüksek bir şekilde ekonomik anlamda ve toplumların, insanların ihtiyacını karşılama anlamında çok önemli bir yeri olduğunu hep beraber görmüş oluyoruz. Nice nice madenler çıkıyor yeryüzünde. İşte denizlerde ayrı nimetler var. Karalarda ayrı nimetler var. Dağlarda ayrı ayrı nimetler ortaya çıkıyor. Bütün bunları diyor size tahsis ettik adeta. Sizin kullanımınıza verdik. Her biri size boyun eğiyor. Her biri üzerinde siz tasarrufta bulunabiliyorsunuz. Ama bunları size Allah sağladı buyurarak Cenab-ı Hak bizi şükre davet ediyor. Tefekküre davet ediyor. قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İman edenlere söyle ey Habibim, şöyle söyle onlara. Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları müminler bağışlasınlar. Sonunda Allah her topluma kazandıklarının karşılığını elbette tas tamam verecektir. Bu tabi sure Mekke'de nazil olmuş bir sure. Bu ayetin iniş sebebi olarak müfessirlerimiz derler ki tabi Mekke döneminde Müslümanlar bir takım ağır sözlerle hakarete uğruyorlardı. Eziyetler çekiyorlardı. Olmadık efendim tecritler, adeta selamı sabahı kesmeler, elle, taşla, neyse sopayla bir takım eziyetlere maruz kalıyorlardı. Müslümanlar son derece azınlıkta idiler. Cenab-ı Hak Peygamberimiz vasıtasıyla müminlere söyle buyuruyor. O Allah'ın ceza vereceğine dair bir inancı olmayan, böyle bir şey beklemeyenlere karşı affedici davransınlar ya da bağışlayıcı davransınlar. Yani sabrı kuşansınlar. Elbette onlar da insan, yeri geliyor karşılık vermek istiyorlar. Ama bu sefer daha farklı bir zulümle karşılaşabiliyorlar. Karşıdakiler de, Mekke müşrikleri de efendim anlayışlı değiller. Tam tersine şiddetlerini artırıyorlar. Orada böylesi bir toplumda Yüce Rabbimiz müminlere bu yapılan efendim bir takım eziyetlere, söylenilen sözlere aldırmamalarını, bunun daha büyük bir kapı açacağını adeta işaret ederek onları bağışlayıcı davransınlar şimdi. Büyüklük onlarda kalsın diyerek adeta müminlere bağışlama tavsiyesinde bulunuyor ve Peygamberimize onlara bunu ilet diyerek de vazife veriyor bu ayet-i kerime. Zira onların içinde de zamanla peygamberi ve beraberindeki müminleri zamanla takdir edecek ve neticede imanla buluşacak kimseler oluşacaktır. Bu yönüyle de bu ayet müminlerin daha sabırlı, tahammüllü olmaları gerektiğini emrediyor. Şunu da diyor, herkes bilsin. Allah herkesin yapıp ettiğine karşılık mutlaka bir karşılığı var. Yani o karşılığı siz vermeyin. Onların hepsinin defterini biz yazıyoruz, yazdırıyoruz diyor adeta. Ve yarın kıyamet gününde onların hepsinin hesabı görülecek. Hiçbir şey unutuluyor zannetmeyin ey müminler. Ama siz şu an bağışlayıcı konumda olun, sabırlı olun diye bir tavsiyede bulunuyor. Bazı alimler, bazı müfessirler bu ayetin, tabii Mekke'de inen bu ayetin daha sonra gelen cihat ayetleriyle nesh olunduğunu, yani hükmünün ortadan kaldırıldığını söylüyorlar. Ancak birçok müfessirimiz bu görüşü çok benimsemiyor ve diyorlar ki mümin insan bağışlayıcılığı olan insandır aynı zamanda. Elbette yeri gelince karşılık verecektir. Orada mutlaka her zaman mazlum konumunda kalmak diye bir durumda söz konusu olmaz. Çünkü ayetlerde siz ne zalim olun ne de zulme uğrayın buyurulur. Bu yönüyle bağışlayıcılığı bir defa, iki defa, üç defa insan yapar. Bu gerçeği bilmiyor, hakaret ediyor ama hakikati tam bilmediği için böyle yapıyor diye anlayışlı davranabilirsiniz. Fakat kimi zaman da böyle anlayışsız bir kafire düşersiniz. Efendim ne söyleseniz kulaklarını tıkar, gözleri hakikati görmez. Asla ıslaha yanaşmaz. Böylesi insanlara karşı da elbette İslam toplumu, o günkü Müslümanlar lazım gelen tedbirlerini, karşı koymalarını yapacaklardır. Fakat toplumu ya da konumları iyi ölçüp biçmek, bugün hangi davranışı gerçekleştirmek daha doğrudur diye bir tercihte bulunmak, aklı selim sahip olan müminlerin yapması gereken bir iştir. Bu yönüyle bu ayeti artık hükmü ortadan kaldırılmıştır şeklinde değil de yerine göre, zamanına göre amel edilen, edilmesi gereken bir ayettir şeklinde görerek mensuh görmemek, yani hükmü ortadan kaldırılmış bir ayet gibi görmemek daha tercih edilmiştir. Azane fakirin de kanaati budur. Yani ayeti mensuh dememek mümkün olabildiğince daha doğrudur diye düşünüyorum. Men amile salihan feli nefsi ve men esa'e fe aleyha thumme ila rabbikum turcaun. Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa faydası kendinedir. Kim de kötülük yaparsa mutlaka zararı kendi üzerine olacaktır. Sonunda hepiniz Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. Yani zerre kadar efendim hayır işleyen onu görecek. Zerre kadar şer işleyen onu da görecek. Cenab-ı Hak hiçbir konuyu ihmal etmez. Küçük büyük demeden her şeyi yazan katipler var. Her şeyin yazıldığı defterler var. Biz buna iman ediyoruz. Kur'an'ımız bize böyle haber veriyor. Bu sebeple hiçbir iyilik asla unutulmaz, yok olmaz, çürüyüp gitmez. Öyle ayetler var ki yerin derinliklerinde diyor. Hatta bir kayanın içinde, adeta betonermenin içinde kim bir iyilik yaptı onu ortaya çıkaracağız diyor Cenab-ı Hak. Kim kötülük yaptı o da ortaya çıkacak. Madem ki öyledir, o zaman müminler olarak her durumda en güzeli yapmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Sabır gerektiği yerde sabredeceğiz. Efendim, en güzel şekilde kötülüğü ortadan kaldırmanın yolu neyse onu bulmaya çalışacağız. Bazen elbette bu Allah yolunda cihattır. Düşmanlara karşı, din düşmanlarına karşı, hak ve hakikat düşmanlarına karşı elimizdeki bütün imkanları seferber edip onları bertaraf etmektir, yolu açmaktır. Bazen affetmektir, bazen bağışlamaktır, bazen yani en azından görmezden gelmektir, zamana bırakmaktır. Bu aslında Müslümanların başlarındaki emirleri, komutanları, idarecileriyle birlikte istişareyle alacakları kararlardır. Yani ne diyelim böyle reaktif bir şekilde hemen gaza gelerek avami tabirle karşılık vermek değil, aklı selim, kalbi selim ve doğru istişarelerle, doğru sorumlularla birlikte hareket ederek bir konum belirlemektir. O konuma göre de hareket etmektir. Rabbimizin bize tavsiyesi budur. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Şimdi Cenab-ı Hak burada bir örnek veriyor. Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık. Ve onları alemlere üstün kıldık kendi dönemlerinde. Şimdi burada Cenab-ı Hak sık sık daha önceki surelerde de olduğu gibi bir örnek veriyor. İsrailoğullarına bir kitap verdik diyor. Bu bazı alimlere göre Tevrat kastediliyor. Bazıları İncil, bazıları da der ki hem Tevrat hem İncil ikisi de kastedilmiş olabilir. Çünkü onlara kitap verdik. İsrailoğulları dediğimiz zaman kitabı mukaddes diye bugün bilinen ama tahrif edildiğini bildiğimiz efendim Tevrat ve İncil. Zebur da var. Ve onlara hem kitap verdik diyor, hem nice nice peygamberler gönderdik ki Kur'an-ı Kerim'de gönderilen peygamberlerin birçoğunun böyle Orta Doğu'da İsrailoğullarına yönelik de gönderildiğini biliyoruz. İşte Musa Aleyhisselam gibi, Harun Aleyhisselam gibi, Yakup Aleyhisselam gibi peygamberler gönderiliyor. Ve diyor biz aynı zamanda onlara hükümranlık da verdik. Yeryüzünde onların hükmünün geçtiği dönemler oldu. Buradaki hüküm ifadesi Kur'an-ı Kerim'de kimi zaman hikmet anlamına kullanılıyor. Kimi zaman yargı ve yönetim gücü anlamına kullanılıyor. Burada kitaptan sonra zikredildiği için bazı alimler şöyle de derler. O kitabın nasıl hayata geçeceğine dair kendilerine biz yol da gösterdik. Bu dini en güzel nasıl yaşayacaklarına dair bir hikmet verdik. Ama bir kısmı da diyor ki buradaki hükümden maksat hükümranlıktır. Yani bulundukları toplumda, yaşadıkları yerlerde onlara bir üstünlük verdik. Bir söz sahibi olmalarını sağladık. Ve peygamberler gönderdik onlara, peygamberlik verdik. Ve tertemiz rızıklardan da rızıklandırdık. İşte Cenab-ı Hak kendilerine efendim o sahrada kaldıkları zaman bile gökten sofralar indirdi. İşte bıldırcın ve helva diye ifade ettiğimiz efendim çok özel ikramlarda da bulundu. Ve diyor onları biz alemlere üstün kıldık. Yani o dönemde kendi dönemlerinde Allah'ın kitabına ve peygamberlere sahip çıktıkları müddet içerisinde hep onlar kendi yaşadıkları coğrafyada son derece faziletli, üstün kimseler oldular. Biz onlara bunu verdik. Ve ateynâhum beyinâtin minel emr. Fema ihtelefû illâ min ba'di mâ câ'ahumul ilmü bagyen beynehum. İnne rabbeke yagdî beynehum yevmel kıyâmeh fîmâ kânû fîhî ihtelefûn. Onlara ayrıca din konusunda önemli işlerini nasıl yapacaklarına dair apaçık deliller de verdik. Ne var ki onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık, hak tanımazlık ve ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Grup grup oldular. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarına hüküm verecektir. Evet biz diyor o kitaplarda aslında ve peygamberlerin lisanıyla apaçık diyor işleri, ibadetleri nasıl yapacaklarına dair, kendi aralarında ilişkileri nasıl sürdüreceklerine dair, muamilat dediğimiz alışveriş ve benzeri konularda nasıl hareket edeceklerine dair çok açık deliller verdik onlara diyor. Her şeyi açıkladık. Beyyinat kelimesi apaçık deliller. Burhanlar verdik. Ama onlar kendilerine böyle bir ilim geldikten sonra tekrar ihtilafa düştüler. Ama bu ihtilafa düşme gerekçeleri de hakikati bulma sevdası değildi. Ya bagyen beynehum, yani aralarında bir üstünlük yarışıyla biri diğerinin hukukuna tecavüz ederek, hakkını yiyerek, işte haset var bu bagyen beynehum ifadesini müfessirler. Bir haset sebebiyle diyor çekememezlik aralarına düştü. Birbirinin hukukunu çiğnediler ve sınırları bozdular adeta ve ihtilaf ettiler. Yani ihtilaf her zaman olur. İnsanın olduğu her yerde ihtilaf olur. Ancak ihtilaf eğer hakikati bulma adına doğru yollardan ortaya çıkan farklı görüşlerse bunda rahmet var. Bunda rahmet var. Bu işi nasıl yapacağımıza dair birkaç farklı görüş ortaya çıkarıyor. Ancak öyle değil de bir grup ruhu oluyor bazen veya ne bileyim benliğin öne çıkması oluyor, kibirden oluyor, çekememezlikten oluyor, kaynağı fesat yani öyle diyelim, inadına oluyor mesela. Böyle bir ihtilaf sebebiyle eğer insanlar birbirlerinden kopmaya başladılar, fırkalaşmaya başladılarsa bu da azap oluyor, bu nimet olmuyor. İşte Cenab-ı Hak da kendilerine diyor böyle bir haktan ilim geldi. İşte Tevrat geldi, İncil geldi, Zebur geldi, peygamberler geldiler güzel güzel. Ama sonra diyor böyle birbirine düştüler. Yarın diyor Cenab-ı Hak kıyamette onlar arasındaki hükmünü verecektir. O ne ihtilaf ettikleri konularda hükmü Allah verecek. Çünkü onun arka planında ne olduğunu en iyi Mevlamız biliyor. Aslında Kur'an-ı Kerim bu tür efendim tablolar sunuyor ki bize, ümmeti Muhammed'e de şu söylenmiş oluyor. Ey ümmeti Muhammed, size de bak Kur'an gibi mucize bir kitap geldi. Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem bir rahmet peygamberi geldi. Bunlar geldikten sonra siz şayet kendi içinizde böyle hasetten, fesattan kaynaklanan, inattan kaynaklanan, böyle bölük pörçük bir manzara oluşturursanız, efendim siz de bunların haline dönersiniz. Allah sizin bu halinizden memnun olmaz, razı olmaz, hoşnut olmaz. Siz de dikkat edin, size gelen kitabın kıymetini bilin, peygamberin kıymetini bilin ve o kitabın etrafında ve peygamberin izinde siz şöyle bütünlüklü bir ümmet olun. Esas verilmek istenen ana tavsiye bu. Şimdi bunlar tabii bu üstünlüklerini kaybedince, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği bu ikramın kıymetini bilemeyince elbette daha sonra Cenab-ı Hak yeni bir din olarak yeni bir peygamberi tekrar gönderiyor ki bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayet şöyle, 18. ayet. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sonra seni de ey peygamber, peygamberimize hitap ediyor, seni de bu konuda ilahi vahye dayalı bir yola koyduk, bir şeriat üzere seni de diyor, sana da bir şeriat verdik bu din konusunda. Bu dini alana yönelik bir şeriat sahibi kıldık seni de. Sen de ona tabi ol. Böyle bilmeyenlerin, gerçek bilgiye sahip olmayanların hevalarına, arzularına tabi olma. Buna tabi ol. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile Yüce Rabbimiz sen tabi ol buyuruyor. Eşref Ali Tanevi diye bir Hindistanlı büyük alim diyor ki, peygamberine bile Cenab-ı Hak indirdiği şeriata uymasını talep ediyor. Şimdi zamanımızda diyor bazı güya diyor tasavvuf ehli olduğunu söyleyenler var. Onlar şer-i şerifin zahirine uymayı ihmal ediyorlar ve kendilerini ehlullah'tan sayıyorlar. Halbuki diyor salihlerin serveri olan, serdarı olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bile Cenab-ı Hak sana gönderdiğim şeriata tabi ol diyor. O zaman şer-i şerife tabi olmadan bir kul bu ümmet içerisinde nasıl salih bir insan olabilir diye de soruyor. Güzel bir gerçekten ikaz. Evet, bütün peygamberlere indirilen bir dinin özü var. Bazı alimler Kur'an'da din diye kastedilenin Hazreti Adem'den peygamberimize kadar değişmeyen öz olan tevhid olduğunu söylerler. Tevhid dini. Yani Allah'tan başka mabut yoktur. İlah yoktur. İşte iman esasları ahiret olacaktır. Peygamberlere iman olacaktır. Meleklere iman olacaktır. Bunlar esas dinin değişmeyen tarafı itikadi boyuttur. İnanç boyutudur derler. Şeriat zamana göre, mekana göre farklılık arz etmiştir. Musa Aleyhisselam'a indirilen şeriatla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen şeriat birebir aynı değildir. Yani şöyle diyelim, ikisine de yapmaları istenilen emirler birebir hepsi aynı değil. Benzer emirler vardır işte. Hepsinde hırsızlık yasaktır. Hepsinde zina haramdır mesela. İşte haksız yere adam öldürmek yasaklanmıştır. Belli başlı şeriatın ana umdelerinde birlik olsa da bazı detaylarda farklılıklar vardır. İşte şeriatlar farklı farklıdır. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben de seni de diyor bu dinden kaynaklı bir şeriat üzere kıldık ey peygamber. Şeriat bir su yolu demek, su kaynağına giden yol demektir kelime anlamı itibariyle. Burada şöyle bir izah da getirir bazı müfessirlerimiz. Derler ki nasıl su hayattır, buluştuğu kişiye bir hayat verir, buluştuğu canlıyı daha diri kılar, işte ölü bir toprağa suyu verseniz orası yeşillenir. Aynen bunun gibi şeriat da insanı diri tutan, canlı tutan bir menbaadır. İşte o menbaa götüren yola şeriat denmiştir. Yol demektir yani. Ve şeriat deyince günlük dilde yalnızca vahyedilen, Allah'tan indirilen din değil, bundan içtihat yoluyla çıkarılmış hükümleri ve alimler tarafından yapılan yorumlar da ifade ediliyor bugün günlük dilimizde. Ama belki ifadeyi şöyle kurmak daha doğru. Bu da Allah'tan gönderilen vahyin dalı budağıdır. Öyle söyleyelim. Çünkü içtihat dediğimiz mesele de, alimlerin içtihadı dediğimiz mesele de, bu ana kaynak olan Kur'an'a ve sünnete bakarak bugünkü meselelere çözüm bulma yoludur. Bu yönüyle o da dinin içindedir. Ya daha doğrusu şeriatın içindedir. Şeriat deyince hem Kur'an-ı Azimüşşan'da ve sünnette apaçık ortaya konulan hükümler, hem de bu hükümlerden yola çıkılarak doğru bir yolla, yani içtihat edilerek çıkarılmış hükümler toplamına şeriat diyoruz. Bu bugün İslam eşittir şeriat demektir. Ve başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sonra da ona tabi olan bütün ümmete şer-i şerif üzere olmaları için emir vermektedir Yüce Rabbimiz. Ona tabi ol ve sakın bilgisizlerin Allah'tan gelen bilgiyi, efendim neredeyse bilgi kabul etmeyen o cahillerin, o cehalet erbabının, cahiliye toplumunun arzularına tabi olma. Sen Allah'tan gelen şeriata uy. Bugün zaman zaman insanlar Allah'ın şeriatını küçümseyip kendi arzularının ortaya koyduğu hükümleri öne çıkarıyorlar ki bu, Allah muhafaza buyursun, bir müminin yapacağı şey değil. Bu insanı eğer inanarak böyle bir yola girerse dinden de çıkarır. İnsanların arzularına göre oluşturdukları bir takım nizamlar, efendim eğer Allah'ın şeriatıyla ters düşerse, ona uyumlu olmazsa, bir müminin onlara uyması gerekmiyor. Onlara uyması gerekmiyor. Şer-i şerife uydukları müddetçe de problem yok. Onlar değişik içtihatlar olarak kabul edilebilir. Ama eğer Allah'ın şeriatı bir şey söylüyor, insanların arzuları da, akılları diyelim, hevaları diyelim bir şey söylüyorsa, burada Müslümanın tercihi elbette Allah'ın şeriatından yana olur. Aksi düşünce, aksi inançlar insanı dinden çıkarır. İnnehum len yughnu anke minallahi şey'a ve innez zalimine ba'duhum evliya'u ba'd vallahu veliyyul muttakin. Çünkü onlar, yani o bilmeyenler, o gerçek bilgiye erişmeyenler, Allah'tan gelen bilgiyi benimsemeyenler diyor Cenab-ı Hak, onlar seni hiçbir şekilde Allah'tan müstahni kılamazlar. Yani onlar Allah'tan gelecek bela, azap ve ikaba, cezalandırmaya karşı asla sana faydalara dokunacak kimseler değildir. Allah'ın cezasından, gazabından seni koruyamazlar. Ve asla Allah'ın sana yapacağını yapamazlar. Yani Allah'ın yardım ve inayetini onlar gerçekleştiremezler. Sakın Allah'ı bırakıp da böylesi kimseleri onun yerine ikame etmeye kalkma. Yani bir tarafta Allah Celle Celaluhu var, bir tarafta diğer insanların bir takım arzuları, istekleri, emirleri var. Sakın ola ki onları Allah'a tercih edeyim deme diyerek büyük bir ikaz var. Çünkü onlar diyor hiçbir zaman seni Allah'tan müstahni kılamazlar, hiçbir konuda kılamazlar. Ve muhakkak ki zalimler birbirlerinin koruyup kollayanıdırlar, dostudurlar. Birbirlerine sahip çıkarlar ama Allah da muttakilerin dostudur. Allah da azabından ve ikabından, gazabından korunan ve Allah'a karşı derin saygı içinde olan muttaki kulların velisidir. Yani onların koruyup kollayanıdır, dostudur. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ Bu Kur'an, bu söylenenler, yukarıdan beri ifade edilen hakikatler, insanlara doğru yolları gösterecek delillerden, basiretlerden ibarettir. Yani adeta her biri insana bir projektör olarak, hakikatleri gösteren bir projektör, bir göz olarak, basair basiretin çoğulu, basiret kalp gözüdür, bir idrak gözü olarak, bir anlayış gözü olarak diyor insanlara Allah'ın bir gönderdiği adeta manevi kandillerdir, nurlardır ve kesin olarak inanan toplum için bunlar aynı zamanda hem bir hidayettir, yol gösterici kılavuzlardır, hem de rahmettir. Onları geliştirecek, büyütecek, koruyacak, kollayacak ve bereketlendirecek bir rahmettir. Yüce Rabbimiz her bir ayetini, her bir mesajını bizler için bir basiret kılsın, bir hidayet kaynağı, bir rahmet vesilesi eylesin efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun.